Ayrım 15, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 146. Başka bir örnek. Arkadi ve ekibi yorumlarıyla birlikte Phobos'un videolarını göndermişti. Stickney çarpması bu kayayı neredeyse parçalara ayırmış ve kondritik yaklaşık %20'si su, yani çarpma yüzünden o kadar çok su gaz halinde fışkırmış ki çatlak sistemini doldurarak tam bir buz damarları sistemi halinde donup kalmış. Dipnot, kondritik, içinde gök kumu bulunan göktaşlarını belirtmek için kullanılan genel terim, kumlu göktaşı da denir. Bunlar çarpıcı şeylerdi fakat bütün etkisi iki başat jeologları olan Anne ile Phyllis arasında buzun gerçek açıklamasının bu olup olmadığı hakkında bir tartışma yaratmak olmuştu. Phyllis kaynakları azalmış ve talepleri artıyor olsa da budalaca sayılacak biçimde Phobos'tan gemiyle su getirmeyi bile önerdi. Çernobil çok fazla su çekiyordu. Çiftçiler biyosferlerinde küçük bir bataklık oluşturmaya hazırdılar. Ve Nadia tonozlu bölmelerden birine bir dalga havuzu, 3 masaj banyosu ve bir saunanın yer aldığı bir yüzme kompleksi yerleştirmek istiyordu. Her gece insanlar Nadia'ya nasıl gittiğini soruyordu. Çünkü herkes süngerlerle yıkanıp durmak, yine de tozlu kalmak ve asla tam bir sıcaklık hissedememekten bıkmıştı. Bir banyo istiyorlardı. Eski su kökenli Yunus beyinlerinde, serebrumların altında arzuların ilkel ve ateşli olduğu bir yerde yeniden suya dönmek istiyorlardı. Yani daha çok suya ihtiyaçları vardı. Fakat sismik taramalar yer altında buz akiferlerinden hiçbir iz bulamıyordu. Ve Anne bu bölgede hiç buz akiferi olmadığını düşünüyordu. Hava ayrıştırıcılarıyla yetinmek ya da regolitik kazıp toprak su damıtıcılarına yüklemek zorundaydılar. Fakat Nadia damıtıcıları aşırı çalıştırmaktan hoşlanmıyordu. Çünkü bir Fransız-Macar-Çin ortaklığıyla üretilmiştiler ve ağır bir işte kullanılırlarsa aşınacakları kesindi. Mars'ta yaşam böyleydi. Burası kuru bir yerdi. Şikata gananay. Her zaman seçenekler vardır dedi Phyllis buna karşılık. Bu yüzden iniş araçlarını Phobos buzuyla doldurarak aşağı indirmeyi önermişti. Fakat Anne bunun gülünç bir enerji harcaması olduğunu düşünüyordu ve yine başa dönüyorlardı. Bu durum özellikle Nadia için inciticiydi. Çünkü kendisi oldukça iyi bir ruh halindeydi. Tartışmak için bir neden göremiyordu ve diğerlerinin aynı şeyi hissetmemesi onu rahatsız ediyordu. Bir topluluğun dinamikleri neden böyle dalgalanır? İşte Mars'taydılar, mevsimlerin yeryüzünden iki kat ve her günün 40 dakika daha uzun olduğu bir yerde insanlar neden rahatlayamıyordu? Sürekli meşgul olmasına rağmen Nadia'nın içinde her şey için zaman olduğu duygusu vardı ve büyük olasılıkla her gün fazladan 39,5 dakika bu duygunun en önemli parçasıydı. İnsanoğlunun 24 saatlik biyoritmi milyonlarca yıllık evrimle elde edilmişti. Şimdi ise aniden gece ve gündüzden, günlerce gecelerce fazladan dakikalar elde etmek, şüphesiz bunun bir etkisi vardı. Nadia buna emindi. Çünkü günlük işlerin heyecanlı koşuşturmasına ve her gece tam bir tükenmişlikle uyuyakalmasına rağmen her zaman dinlenmiş uyanıyordu. Gece yarısında rakamların 12.00.00'ı gösterip ansızın durduğu ve belirtilmeyen zamanın geçtiği, bazen gerçekten de çok uzun bir zaman gibi geldiği ve ardından 12.00.01'i gösterip tanıdık sabit vuruşlarına döndüğü dijital saatlerdeki o tuhaf duraksama, yani Mars zaman kayması özel bir şeydi. Nadia da çoğunluğun yaptığı gibi o süre boyunca genellikle uyuyordu. Fakat Hiroko'nun eğer ayaktaysa o süre boyunca söylediği bir ilahi vardı. Onunla birlikte çiftlik ekibi ve diğer kalanların büyük bölümü her cumartesi gecesinde toplanıp zaman kayması boyunca bu ilahiyi söylüyorlardı. Japonca bir şey, Tonoz'un ve dostlarının tadını çıkararak söylemeye katılsa da Nadia ne olduğunu hiç öğrenememişti. Ama bir cumartesi akşamı orada neredeyse yarı baygın bir halde otururken Maya gelip konuşmak için yanı başına çöktü. Daima bakımlı günlük tulumlarının içindeyken bile en son Şikarnos'ta ve daima güzel yüzlü olan Maya aklını yitirmiş gibiydi. ''Nadia, benim için bir iyilik yapman gerekiyor. Lütfen, lütfen.'' ''Ne?'' ''Benim için Frank'e bir haber iletmen gerekiyor.'' Niye kendin yapmıyorsun? John bizi konuşurken görmemeli. Ona bir şey iletmeliyim. Nadejda, Francine. Tek şansım sensin. Nadia hoşnutsuz bir ses çıkardı. Lütfen. Nadia'nın Anne, Samantha veya Arkady ile konuşmayı istemesi şaşırtıcıydı. Keşke Arkady Phobos'tan inip gelebilseydi. Ama Maya onun arkadaşıydı ve yüzündeki o umutsuz bakış, Nadia buna dayanamıyordu. Ne söylenecek? Bu gece onu depo alanında bulacağımı söyle dedi Maya emredercesine, gece yarısı konuşmak için. Nadia iç çekti ama sonra Frank'e gitti, söylenenleri aktardı. Adam onun gözlerine bakmaksızın utanmış bir şekilde yüzünü ekşiterek ve hoşnutsuz bir tavırla başını sallayarak tamam dedi. Birkaç gün sonra Nadia ve Maya basınçlanacak son bölmenin tuğla zeminini temizliyordu. Nadia merakına yenik düştü. Bu konudaki alışılmış sessizliğini bozarak Maya'ya neler olup bittiğini sordu. Şey, John ve Frank dedi Maya yakınır bir tarzda, çok çekişiyorlar. Erkek kardeşler gibi kıskançlık içindeler. John Mars'a ilk gelen kişi oldu, sonra yeniden gelme izni aldı ve Frank bunun adil olmadığını düşünüyor. Koloniye fon sağlaması için Frank Washington'da çok çabalamış ve John'un onun çabasından sürekli yararlandığını düşünüyor. Şimdi de John ve ben birlikte iyiyiz, ondan hoşlanıyorum. Onunla rahat gidiyor. Rahat ama belki bir parça, bilmiyorum. Sıkıcı değil ama heyecanlı da değil. Etrafta yürümeyi, çiftlik ekibiyle takılmayı seviyor. Konuşmayı öyle çok sevmiyor. Frank'le ise şimdi sonsuza dek konuşabiliriz, sonsuza dek tartışırız belki ama en azından konuşuyor oluruz. Biliyorsun en başında Ares'le kısa bir ilişkimiz olmuştu, yürümemişti ama o hala yürüyebilirdi diye düşünüyor. Ne diye böyle düşünsün ki diye homurdandı Nadia. O yüzden bana John'dan ayrılıp onunla olmamı söylüyor. Üstelik John da onun böyle yaptığından şüpheleniyor. Böylece aralarında bir kıskançlıktır gidiyor. Sadece birbirlerinin boğazına yapışmalarını önlemeye çalışıyorum. Hepsi bu. Nadia kendini tutup bir daha bu konuda soru sormamaya karar verdi. Ama artık kendine rağmen konuya bulaşmıştı. Maya konuşmak ve Frank'e haberler iletmesini istemek için gelip duruyordu. Ben aracı değilim. Nadia karşı çıkıyor ama yapıyordu. Bunu yaparken bir iki kez Frank'le elbette Maya hakkında uzun konuşmalara girdi. O kimdi, nasıldı, neden böyle davranıyordu? Bak dedi Nadia adama, Maya adına konuşamam. Yaptıklarını niye yapıyor bilemem. Bunu ona sen sormalısın. Ama sana şunu söyleyebilirim ki o hem annesi hem de büyük annesi için eski Moskova Sovyet kültüründen, üniversitesinden ve KP'sinden çıkmış biri. Erkekler Maya'nın babuşkası için düşmandı, annesi için de öyle. Bu bir maruşkaydı. Maya'nın annesi ona şöyle derdi, kadınlar köktür, erkeklerse sadece yapraklardır. Tam bir güvensizlik, bastırma ve korku kültürü. Maya'nın geldiği yer bu. Ayrıca bizim Amiko Schontzbo, arkadaşının yaşamının en ince ayrıntılarını bile öğrendiğin bir tür yoğun arkadaşlık geleneğimiz de vardır. Bir bakıma birbirinizin yaşamlarını işgal edersiniz. Elbette bu olanaksızdır ve sona ermesi zorunludur. Genellikle de kötü bir şekilde olur. Frank bu anlatılanları onaylıyordu, içinden bir şeyleri tanıyordu. Nadia iç çekip devam etti. Bunlar aşka yol açan arkadaşlıklar, ardından aşkla aynı türden bir belanın, özellikle dibindeki bütün o korkuyla birlikte büyütülmüş bir hali oluyor. Frank uzun boylu, esmer, bir şekilde yakışıklı, güçlü bir cüsseye sahip, kendi iç dinamosuyla hareket eden Amerikalı politikacı. Şimdi ise nevrotik bir Rus güzelinin parmağına dolanmış olan Frank, alçak gönüllülükle kadını onayladı ve teşekkür etti. Adamın cesareti kırılmış görünüyordu. Kırılmalıydı da. Nadia bunları aldırmamak için elinden gelen çabayı gösterdi ama sanki her şey sorunlu hale gelmişti. Vlad gündüzleri yüzeyde harcadıkları zamanı asla onaylamamıştı ve şimdi diyordu ki zamanın çoğunda tepenin altında kalmalı ve bütün laboratuvarları da gömmeliydik. Dışarıdaki işler sabah erkenden bir ve öğleden sonra güneş alçalmışken bir saatte sınırlanmalıydı. Bütün gün içeride kapalı kalamam ben dedi Anne ve çoğunluk kadını onayladı. Yapılacak çok işimiz var diye belirtti Frank. Ama çoğu uzaktan komandayla yapılabilir dedi Vlad. Öyle de yapılmalı. Yaptığımız şey atomik bir patlamadan 10 kilometre uzakta durmakla eşdeğer. Yani dedi en, askerler de bunu yapı... 6 ayda 1 diye bitirdi Vlad ve kadının yüzüne baktı. Kabul edecek misin? En bile duraksamış gibiydi. Ozon tabakası yok, lafı edilecek bir manyetik alan yok. Sanki gezegenler arası uzaydaymışçasına büyük miktarlarda yılda 10 rem radyasyonla pişiyorlardı. Sonuçta Frank ve Maya onlara dışarıda geçirdikleri zamanı azaltmalarını emretti. Son bölmeler dizisi de bitmek üzere olan tepenin altında içeride yapılacak bir sürü iş vardı. Tonozların altına onlara radyasyondan korunaklı mekanlar sağlayacak mahzenler kazmak mümkündü. Traktörlerin çoğu istasyonların içlerinden uzaktan kumanda edilecek donanıma sahipti. İnsan işletimciler aşağıda ekranları izlerken onların saptanmış algoritmaları ayrıntıları halledecekti. Yani yapılabilirdi ama ortaya çıkan yaşam biçiminden kimse hoşlanmamıştı. Zamanının çoğunu içerideki işlerle geçirmekten hoşnut olan Sax Russell bile biraz şaşkındı. Akşamları bir dizi insan acil terra kurma meselelerini yeniden tartışmaya ve konuyu yenilenmiş bir yoğunlukla ele almaya başladılar. ''Bu bizim vereceğimiz bir karar değil.'' dedi Frank keskin bir tavırla. ''Buna Birleşmiş Milletler karar verir.'' Ayrıca en iyi yaklaşımla yüzyıllar ölçeğinde ele alınabilecek uzun dönemli bir çözüm bu. Konuşarak zaman yitirmeyelim. En dedi ki bunlar doğru ama vaktimi burada mağaralarda da harcamak istemiyorum. Yaşamlarımızı istediğimiz gibi yaşamalıyız. Radyasyondan kaygılanmak için çok yaşlıyız. Yeniden tartışmalar başladı. Nadia'ya geride bırakılmış güzel sert kayadan oluşan gezegeninden Ares'in gergin ağırlıksız gerçekliğine savrulmuş duygusu veren tartışmalar, vıdı vıdılar, yakınmalar, tartışmalar, insanlar sıkılıp ya da yorulup uyuyana dek sürüyordu. Nadia tartışmalar ne zaman başlasa odayı terk etti, Hiroko'yu ya da daha somut bir şeyler tartışma fırsatı aradı. Ama bu konulardan kaçınmak, onları düşünmemek güçtü. Sonra bir gece Maya ağlayarak geldi. Kalıcı yaşam alanında özel konuşmalar için ayrılmış bir yer vardı. Ve Nadia onunla iç kısımlarında hala çalışmaların sürdüğü tonozların kuzeydoğu köşesine gitti. Onunla yan yana oturup elini omzuna koydu, ona sarıldı. ''Baksana'' dedi bir ara Nadia, ''neden karar vermiyorsun? Neden birini diğerine karşı oynamayı bırakmıyorsun?'' ''Karar verdim. Sevdiğim John. Hep John oldu. Ama şimdi beni Frank'le gördü, onu aldattığımı düşünüyor. Aptallık, onlar kardeş gibi, her şeyde çekişiyorlar ve bu sefer yalnızca bir hata.'' Nadia ayrıntılardan kaçındı, onları duymak istemiyordu, yine de orada durup dinledi. Ardından John önlerinde belirdi. Nadia gitmek için ayağa kalktı ama o fark etmemiş gibiydi. ''Bak'' dedi Maya'ya, ''üzgünüm ama yapamıyorum, bitti.'' ''Bitmedi'' dedi Maya anında sakinleşerek, ''seni seviyorum.'' John'un gülümseyişi kederliydi. ''Evet, ben de seni seviyorum. Ama ben basit şeyler istiyorum.'' ''Bu da basit.'' ''Değil. Yani aynı anda birden çok kişiyi sevebiliyorsun. Herkes yapabilir, bu böyle. Ama sadece birine sadık olabilirsin. Ve ben sadık olmak istiyorum. Bana sadık olan birine. Basit ama...'' Başını salladı, sözcüğü bulamıyordu. Dönüp doğudaki bölmeler sırasına yürüyerek bir kapının ardında kaybolup gitti. ''Amerikalılar'' dedi Maya acımasızca, ''hıyar çocuklar.'' Sonra adamın peşinden kapıya doğru fırladı. Ama çok geçmeden geri geldi. John salonlardan birindeki bir topluluğa katılmıştı ve oradan ayrılmıyordu. ''Yorgunum'' demeye çalıştı Nadia ama Maya onu duymuyordu. Giderek daha da üzgünleşiyordu. Bir saat boyunca durmaksızın olanları tartıştılar. Sonunda Nadia John'dan gelip Maya ile konuşmasını istemeyi kabul etti. Tuğlaları ve renkli naylon süslemeleri fark etmeksizin bölmelerden suratsızca geçti. Kimsenin fark etmediği bir aracılık. Bunu robotlara yaptıramazlar mıydı? Daha önce ona aldırmadığı için özür dileyen John'u buldu. ''Üzgündüm, özür dilerim. Her şeyi eninde sonunda duyacağını biliyordum zaten.'' Nadia omuzlarını silkti. ''Sorun değil ama şimdi gidip konuşmalısın onunla. Maya'yla böyle olur. Konuşur, konuşur, konuşuruz. Eğer bu ilişki sözleşmesini imzaladıysan başından sonuna dek konuşman gerekir, bitirinceye kadar. Eğer bunu yapmazsan uzun vadede senin için daha kötü olur, inan bana. Adam anladı. Kendisini toplayarak Maya'yı bulmaya gitti. Nadia da yatağa. Ertesi gün geç vakitlerde bir hendek kazıcı da çalışıyordu. Günün üçüncü işiydi, ikincisi zorlu olmuştu. Samantha bir dönüş yaparken toprak kaldırma bıçağıyla yük taşımaya kalkmıştı. Aletin burnu takılmış ve donup kalan hidrolik sıvısını yere dökerek bıçak taşıyıcıların şaftlarını siperlerinden söküp bükmüştü. Traktörün havaya kalkmış arka kısmının altına krikolar yerleştirmeleri, sonra bütün bıçak bağlantısını çıkarıp aracı krikoların üzerinde alçaltmaları gerekmişti. İşlemin her adımı sancılıydı. Bu biter bitmez Nadia Simyacılar Mahallesi'nden kalıcı yaşam alanına bir su hattı döşerken karşılaştıkları büyük kayaları delmek için kullandıkları bir Sandvik Tubex delme makinesine yardıma çağrılmıştı. Havalı çekiç deliğin dibinde boylu boyunca bir ağaca ucuna kadar gitmiş bir ok gibi saplanıp kalmıştı. Nadia durup aşağıya çekiç şaftına baktı. "Kırmadan çekici kurtarmak için bir önerim var mı?" diye sordu Spencer. "Kayayı kırmak," dedi Nadia zayıfça ve arka çapası takılı bir traktöre bindi. Çalıştırıp kayanın tepesine dek kazdı, sonra arka çapaya küçük bir airlight hidrolik darbeli çekici takmak için indi. Onu kayanın tepesine uygun konuma tam getirmişti ki deliğin dibindeki çekiç saplandığı yerden kayayı da beraberinde sürükleyerek fırlayıp kadının sol elini Allied Hyrem'in altına sıkıştırdı. İçgüdüsel olarak kendisini geri fırlatmıştı. Acı kolunu aşıp göğsüne tırmandı. Gövdesinin o kısmını ateş kapladı ve yüzü bembeyaz oldu. Kulaklarında bağırışlar yankılandı. "Ne var? Ne oldu?" Çığlık atmış olmalıydı. "İmdat!" diye hırıldadı. Oturuyordu ve ezilmiş eli hala kayayla çekiç arasına çivilenmişti. Ayaklarını traktörün ön tekerleğine koydu, bütün gücüyle asıldı ve çekicin kemiklerini kayanın üstünde törpülediğini hissetti. Ardından sırt üstü yuvarlandı, elini kurtarmıştı. Acı inanılmazdı. Karnına dek hissetti ve bayılacağını düşündü. Sağlam eliyle dizlerini çekerek toparlandı, ezilmiş elinin çok kötü kanadığını gördü. Eldiven yırtılmış, küçük parmağı kaybolmuştu. İnleyerek üzerine kapandı, elini kendine doğru çekti ve sonra acının çakışına aldırmayarak zemine bastırdı. Hala kanıyordu ve eli az sonra donacaktı. Ne kadar sonra? "Don, kahrolası don!" diye bağırdı. Gözlerinden yaşları silkeledi ve bakmak için kendisini zorladı. Her yer kan içindeydi, buharlar tütüyordu. Elini dayanabildiği kadar sertçe zemine bastırdı. Şimdiden daha az acıyordu. Çok geçmeden uyuşmuş olacaktı. Bütün elini dondurmamak için dikkat etmesi gerekiyordu. Korkuyordu. Elini dizlerine çekmeye karar verdi. Ardından insanlar geldiler, kadını ayağa kaldırdılar ve bayıldı. Artık sakatlanmıştı. "Dokuz parmaklı Nadia!" diye seslendi Arkady telefonda. Ona Yevtushenko'nun Louis Armstrong'un ölümüne duyduğu yasla yazdığı dizeleri gönderdi. "Eskiden yaptığın gibi yap ve çal." "Bunu nasıl buldun?" diye sordu Nadia. "Seni Yevtushenko okurken düşünemiyorum."
"Elbette okudum. McGonagall'dan daha iyidir. Yo, bu Armstrong'la ilgili bir kitaptaydı. Önerine uydum ve çalışırken onu dinliyorum. Son günlerde geceleri ona dair kitaplar okuyorum."
"Buraya inmeni isterdim," dedi Nadia. "Ameliyatı Vlad yapmıştı, iyileşeceğini söyledi. Önemli değil, yüzük parmağı biraz zayıflamış, büyük olasılıkla küçük parmak gibi davranacak. Ama yüzük parmakları pek işe yaramaz zaten. İki ana parmaksa her zamanki gibi güçlü olacak." Herkes ziyaretine geldi. Yine de herkesten çok Arkady ile konuşuyordu. Yalnız kaldığı gece saatlerinde Phobos'un batıda yükselişiyle doğuda batışı arasındaki 4,5 saat içinde. Arkady de önceleri neredeyse her gece arıyordu, sonraları ise sık sık. Çok geçmeden ayaklanmış geziniyordu. Garip bir narinlikteki alçının içine alınmış eliyle. Kafasını meşgul etmeyi umarak sorunlar çözmek ya da öneriler vermekle uğraştı. Michel Duval onu görmeye hiç gelmedi, bunun tuhaf olduğunu düşündü. Psikologlar bu işe yaramaz mıydı? Kendisini depresif hissetmekten kaçınamıyordu. İşi için ellerine ihtiyacı vardı. Bir el işçisiydi o. Alçı sıkıntı verdi ve bilek çevresindeki kısmı alet takımından bir makasla kesti. Fakat dışarıdayken hem elini hem de alçıyı bir kutu içinde tutmak zorundaydı ve yapabileceği çok şey yoktu. Gerçekten can sıkıcıydı bu iş. Cumartesi gecesi geldi ve yeni doldurulmuş masaj havuzunda elinde bir bardak kötü şarapla birlikte oturdu. Mayoları içinde su sıçratıp havuza girenleri seyretti. En azından yaralanan tek kişi o değildi. Bunca zamanlık fiziksel çalışmanın ardından herkes artık bir parça hırpalanmıştı. Hemen hepsinde buz yanıkları ve havuzların sıcaklığında anında soyularak göze batıcı, çirkin, pembe, yeni deriler bırakan siyah deri parçaları vardı. Başka birkaç kişi de ellerinde, bileklerinde, kollarında, hatta bacaklarında kırıkları ya da burkulmaları gösteren alçılar taşıyorlardı. Aslında henüz kimse ölmediği için şanslıydılar. Bunca beden ve hiçbiri onun için değil, birbirlerini bir aile gibi tanıdıklarını düşündü. Birbirlerinin doktorlarıydılar. Aynı odalarda uyuyor, aynı yerlerde giyiniyor, birlikte yıkanıyorlardı. İç dünyalarında göz alıcı olan ama en azından çoğu zaman heyecan verici olmaktan çok rahatlatıcı olan bir arada olmaya mecbur bir insanlar topluluğu. Orta yaşlı bedenler, Nadia'nın kendisi bir kabak gibi yuvarlaktı. Dolgun, sert, kaslı, kısa bir kadın. Karemsi ama yuvarlak ve tek başına bugünlerdeki en yakın arkadaşı kulağındaki bir ses, ekrandaki bir yüzdü. Phobos'tan indiğinde, söylemesi zor. Adamın Ares'te bir sürü kız arkadaşı olmuştu ve Janet Blylaven Phobos'a onunla olmak için gitmişti. İnsanlar orada dalga havuzunun sığlığında tartışıyordu. Uzun ve sıska Anne, kısa ve yumuşak Sax Russell'a bir şeyler çıtlatmak için eğilmiş, Sax her zamanki dinlemiyor görüntüsündeydi. Eğer dikkat etmezse kız bir gün bir tane çakacaktı. Grubun bir kez daha değişmesi, genel havasının değişmesi nasıl da tuhaftı. Asla bu duruma uyum sağlayamıyordu. Grubun gerçek doğasının kendi varlığı vardı. Onu oluşturan bireylerin kişiliklerinden uzak ve ayrı bir şeydi. Bu durum deli doktorları olan Michelle'in işini yapmasını neredeyse olanaksız hale getiriyor olmalıydı. Bunun Michelle'le hiç ilgisi yoktu. Şimdiye kadar karşılaştığı en sessiz, kimsenin işine burnunu sokmayan bir psikiyatristti. Şüphesiz delirmiş ateistler kalabalığında bu çok değerli bir özellikti. Yine de kazadan sonra onu görmeye gelmemesinin tuhaf olduğunu düşünüyordu. 15. ayının sonu. Sayfa 155.